Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Değerli gençler, bugün Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Evet, ilk olarak Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Sabır Mekanları başlıklı yazıyı sunuyoruz. Rabbimiz bizi kulluk sınavında görmek için yaratmıştır. Böyle biliyor ve inanıyoruz. Etten ve kemikten oluşan bir bedenle bu hayatı yaşıyoruz. Gıdaya muhtacız. Su ve hava olmadan ayakta duramayız. Sürekli tüketen ve yorulan bedenlerimiz var. Çok daha önemli bir hakikatse şudur. Dünyanın bütününe bakan bir gözümüz var ve bu gözle yaşarken yalnız değiliz. Yalnızlığı ne kaldırabiliriz ne de yalnız kalabilme imkanımız vardır. İştah kabartan bir dünya ve bizi çevreleyen bizim gibi insanlar, alternatifi olmayan ortamımız budur. Böyle bir ortam bizim kulluk sınavı için bulunduğumuz ortamdır. Kulluk olarak bizden beklenen şey namaz ve oruç gibi ibadet adıyla andığımız işlerdir şüphesiz. Ne var ki kulluk onlarla sınırlı değildir. İbadet de onlarla sınırlı değildir. Bu hayatın içinde bu bedenle yaşayıp cennet kazanan insan olmamız bizden istendiğine göre kulluk da ibadet de namaz ve oruç gibi hayatı yaşarken karşımıza çıkan her şeyle bağlantılı olmalıdır. Sabah namazı için evden çıkıp camiye giden mümin gününü ibadet eylemiyle başlatmış olur. Namazdan sonra işine gittiğinde de ibadet eylemine bir başka şekliyle devam eder. Mümin gün boyu iş yerinde ve ezanı duyduğunda gittiği camide ibadet halinde olmaya devam eder. Akşam vaktinde elinde mutfağa girecek poşetlerle evine döndüğünde de ibadet halinde olmaya devam eder. Bu böyledir. Böyle olması da kulluğun gereğidir. Namaz ve oruç iş yerinde bulunmaya mecbur eder. İş yeriyle namaz ve oruç aynı idrakta bir arada tutulduğu sürece de ibadet ve kulluk şuuru devam ediyor demektir. Bu idrak, mümin olarak bu hayatta bulunuşumuzu kuşattığı sürece Müslümanlığımız bizim için hayat sistemi olmuş demektir. Dinden haz alma, her gün biraz daha terakki ederek yaşama da bunun beraberinde gelecektir. Hayatı kul olmanın ve ibadet kavramının merkezine almaya muvaffak olduğumuzda şöyle bir sonuçla karşılaşırız. Etten ve kemikten bedenlerimizle yaşamak durumunda olduğumuz bu hayatın tamamı bizim için bir imtihan olduğuna göre aynı zamanda da bir sabır mekanıdır. Kulluk nerede önümüze çıkıyorsa orada sabır vardır. İbadet kavram olarak nerede bize hitap ediyorsa orada sabır olmalıdır. Yönetici organımız beyin ve kalpte, bedenlerimizde, bizim dışımızdaki bir irade ile şekillenmiş bulunan dünya ve üzerindeki hayat, sabır dışında hiçbir ortak noktada bekletilemez. Bekletilmesi mümkün değildir. Bize emredilmiş bulunan işlerle, yasaklanmış bulunan işlerin tamamı ancak sabır mayasıyla yoğrulmuş bir idrakle yerine getirilebilir işlerden oluşmaktadır. Meselenin daha iyi anlaşılabilmesi açısından bir örnek olarak diyebiliriz ki, sabah namazına kalkıp mescide gitmek ne kadar uykuya ve zevke karşı sabırla ifa edilebilirse, şu ortamda bir akşam vaktinde haber bültenini izlemekte ancak o denli bir sabırla altında ezilmeden ve kahrolmadan izlenebilir. Hasta olanın tedavi sürecinde eline verilmesi gereken reçetede birinci madde bu hakikat olmalıdır. Hamile kadının, ebenin, öğretmenin, imamın, işçinin, işverenin istisnasız tabi olacağı hakikat budur. Ciğerlerimizin havaya muhtaç olduğu her yerde beynimiz de sabra muhtaçtır. Onurlu bir insanın kılık kıyafeti kadar tavırlarındaki sabır etkisi de önemli olmalıdır. Fani bir hayatla ebedi bir cenneti kazanmak, sabrın aktif olmadığı bir ortamda sürdürülebilir bir iş olamaz. İnsanı kuşatmış bulunan tamah ve hırs, sabır dışında bir şeyle, insana zarar vermeden disiplin altına alınamaz. Psikolojik bunalımların ne kadarının sabır yoksunluğundan kaynaklandığı da iyi incelenmelidir. Beden yapımız, dünyada bulunma maksadımız, yaşadığımız hayatın işleyişi pek çok şeyin bir arada olmasını gerektirmektedir. Toprak, su, hava, barınak, para, iş, gıda ve pek çok şey. Onca kalabalık eşya ortasında insanı insan olarak ve Müslümanca yaşama kıvamında ancak sabır tutabilir. Müslüman insan olarak bulunduğumuz her yerde sabır bizim ayakta tutan gücümüzdür. Bilhassa da bu hızlı düşünme, hızlı iş bitirme, her istediğine bir tuşla ulaşma zamanında sabır bütün mekanların en temel ihtiyacı olmuştur artık. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin Sabır Mekanları başlıklı yazısını aktardık Altınoluk Dergisi'nden değerli dinleyenler. Şimdi de Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün kaleme aldığı Kişisel Gelişim ya da Manevi Tekamül başlıklı yazıyı sunuyoruz. Her insan benzeri potansiyellerle dünyaya gelir. Zamanla aile, çevre ve dış tesirler insanın gelişmesinde ciddi farklılıklar meydana getirir. Çevremizin bizde olan etkilerine bütün olarak kişisel gelişim diyebiliriz. Burada mühim olan bizim bu gelişimden ne kadar olumlu ya da olumsuz etkilendiğimizdir. Doğru bir kişisel gelişim insanın kendi ihtiyaçlarını bilmesi, belirlemesi ve sınırlamasıyla başlar. Marifet içimizdeki kötü düşüncelerden kurtulup bunların yerine yenisini, daha olumlu ve güzelini koyabilmektir. Kişisel gelişimi, psikolojinin insanı tanımak için ortaya koyduğu kuralların kişiselleştirilmesi ve bunların bireyselleştirilerek sunumu diye de tanımlayabiliriz. Psikolojide incelenen ruh belki onun ten kafesine bürünüp masivaya bulaştıktan sonra nefs adını alan boyutudur. Psikoloji bu tür ruhsal davranışların sebep ve sonuçları üzerinde durarak neticeler çıkarmaya çalışır. Batı'dan ithal kişisel gelişimle ilgili programlarda bu beden benim, bu hayat benim, bedenime dokunma, beden benim değil mi, istediğim gibi kullanırım şeklinde empoze edilen düşünceler bazı insanları derin bir yanlışa ve geri dönülmez bir çıkmaza sürüklemektedir. Hayatımız, bedenimiz, aklımız, gözümüz, kulağımız, gençliğimiz ve sağlığımız bize emanet olarak imtihan gayesiyle verilmiştir. Kendimizi ve bedenimizi biz yaratmış olsak, onu canımızın istediği gibi tepe tepe kullanmak hakkımızdır diye düşünebiliriz. Eğer bütün bunlar bize Allah tarafından lütfedilmişse, o zaman bu emanetleri canımızın istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi kullanmak zorundayız. İnsanın kendini tanıması, yaratılışından beri ilgi duyduğu bir konudur. Kendini bilen, Rabbini bilir sözü bu anlayışın temelidir. İnsanın içinde başlayan ve içinde biten seyrin farkına varması, kişisel gelişim açısından arayış, uyanış ve niyet gibi kelimelerden geçmeyi gerektirir. Tasavvufta da yakaza, talep, tevbe ve inabe basamakları vardır. Yakaza kulun hilkatinin ve fıtratının farkına varması, günah ve kusurlarından sıyrılmaya çalışmasıdır. Böyle bir yakaza ve uyanış kişinin yaratılış sırrını kavraması anlamına gelir. Ardından bu çıkmazdan sıyrılma arayış ve isteği ortaya çıkar. Geçmişe sünger çekerek geleceğe günahsız bir yürüyüş ve seyr-i sülük başlar. Bizler kas geliştirir gibi kişilik geliştirmeye çalışıyoruz. Sadece şuur altı ile ilgilenen, psikologların dikkatle dinlenildiği seminerler, yaşam koçluğu ve Batı kültürünün kolaycı formülleriyle şişirilmiş kişisel gelişim kitaplarının etkisiyle kendimizi geliştirmek için çırpınıyoruz. Bu gelişimin hangi yöne, nasıl ve nereye doğru olması gerektiği konusunda bir hedefimiz yok. Modernizmle birlikte içimizde bizi sürekli kötülüğe sevk eden ve kolaycılığa teşvik eden iç benliğin, heva ve heveslerin egemenliğine şahit oluyoruz. Bu benliğin hayatı tek başına sarması ve insanın duygularının sesine kulak vererek yaşaması gerektiği düşüncesi kişisel gelişim diye bizi günah labirentlerine sürüklüyor. Bir kültürel kurgu olarak kişisel gelişim, benliğin yükselişiyle ortaya çıkmış ve popüler psikoloji eliyle yaygınlaştırılmıştır. Terapi kültürü, teoloji kültürünü bir kenara iterek, bize benliğimize yakınlaşmamızı telkin ederken, benliklerinin esiri olan bireylerde aile baskılarından, sosyal rollerden, toplumsal dayatmalardan ve başkalarının beklentilerinden kurtulan ve özgürleşen kişiler diye tanımlanıyor. Modern toplumda sapasağlam, sosyal katmanlar tarafından benimsenmiş değer ölçüleri yoktur. Değerler, sorumluluktan haklara doğru bir dönüşüm sergilemiş, ahlaki görevler yasallıkla yer değiştirmiştir. Yaygın şüphecilik, ahlaki bir izafiliğin tanınması, toplumsal değerlere karşı çıkan söze din adamlarının takdir görmesi, yanlışlara doğru diye fetva veren hocaların benimsenmesi ve toplumsal bir kabule mazhar olması bunlardan birkaçıdır. Ahlakilik bize doğruyu ve yanlışı göstermek üzere bazı kurallar koyar. Modernizmle beraber ahlakilik mevzisini yitirmiş, ahlaki davranış ve öz denetim fikri, kişinin kendisini ifade etmesi söz konusu olduğunda kolayca feragat edilecek bir şeyler haline getirilmiştir. Terapi kültürü önce kendinle barış, kendini sev diyerek kişiye en üstün amaç olarak yine kendini kabul göstermiş ve ahlakilik buna boyun eğdirilmiştir. İnsanlar öfkelendiklerinde öfke kontrolü yerine duygularını hiç frenlemeden olduğu gibi açıklamaya teşvik edilmiştir. Toplumun geçirdiği ekonomik ve toplumsal travma, ahlakiliği sosyal hayatın vazgeçilmez bir vasıtası olmaktan çıkarmıştır. Olduğunuz gibi olun ve kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Duygularınızı ahlak ölçülerine dikkate almaksızın açıklayın ve yaşayın diyen bir entelektüel mantık, ahlakiliği neredeyse ortadan kaldırmıştır. Günümüzde pek çok insan davranışlarının meşruiyet kaynağı olarak kendileri için en iyi olanı ve onlara en fazla tatmini sağlayanı gösteriyor. Kişinin elinde doğru ve yanlışın, iyi ile kötünün sağlam ölçüleri olmadığında ahlakilik benliğin emrine giriyor ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunun karar merceği benliğin, heva ve heveslerin ta kendisi oluyor. Bu görüşe göre kişinin kendi arzularını, duygu ve düşüncelerini bastırması psikolojik sıkıntı ve ruhsal hastalığın kaynağı diye değerlendiriliyor. İnsanın kendisi olmak için gerektiğinde bütün bağlarını koparıp herkesi karşısına alarak başına buyruk hareket edebilmesi telkin ediliyor. Dinin, ahlakın ve geleneğin kaybolması bir diğer boşluğu yaratmıştır. Ahlakilik her zaman çıkarları denetim altına almayı ve benliği aşmayı ister. Oysa bireysel özgürlüğü teşvik eden dünya insanı kendine yabancılaşmaktadır. Sadece kendin ol düsturu benliğin bir gereği olarak sunulmaktadır. Batı kültüründe kendinizle barışık olmak, kendinizi iyi hissetmek, kendinizi olduğunuz gibi kabullenmek gibi düsturlarla işlenen popüler yaklaşımlar, din, gelenek ve ahlakın geri çekilmesiyle terapi kültürü neticesinde ortaya çıkmıştır. Teoloji kültürünün yerine geçen terapi kültürü, toplumsal dayanışmanın aşınması, günlük hayatın parçalanması ve ahlak kodlarının kaybolmasına sebep olmuştur. Teolojinin dili itibar kaybederken, psikoloji ve terapi kültürü kişiliği anlama ve geliştirme konusunda tek alternatif gibi sunulmuştur. Günlük hayatta benliğin üzerindeki sınırların önemi kalkmış ve popüler kültür benliğin kendisini gerçekleştirmesine engel oldukça onu gayrimeşru ilan etmiştir. Bazı batılı psikologlar işin nereye varacağını gördükleri için, eğer arzularımızla taleplerimizi kesin biçimde sınırlamayı, çıkarlarımızı ahlaki ölçülere tabi kılmayı öğrenmezsek, insan doğasının en kötü yanları dişlerini göstererek bizleri paramparça ediyor. bir kişilik benlikten daha yüksek değerlere yönelmemişse kaçınılmaz olarak bir yozlaşma ve çürüme kendiliğinden baş gösterir diyorlar. Ele geçirerek değil, ele geçirmeyi reddederek ancak manevi doyuma ulaşabiliriz. Başka bir deyişle, kendi kendini ve ihtiyaçlarını sınırlayamayan insanların hem ekonomik hem günlük hayatlarını nasıl kararttıklarını çevremizde sürekli görüyoruz. Hiç de gerekli olmadığı halde bize zaruretmiş gibi takdim edilen tüketim çılgınlığı, erkeklerde karizma, kadınlarda güzel görünmek gereği artan ya da artırılan ihtiyaçlar hayatımızı zindana çevirmiştir. Batı kültürü mutluluğu maddi ayaklar üzerine kurmuş, birer tüketim tapınağı olarak dizayn ettiği AVM'lerden aldığımız şeylerle tamamlandığımızı düşünmek en büyük yanılgılarımızdan birisi olmuştur. Hayatı haz eksenli kurguladığınızda o hazın bitişi insanı dehşete düşürüyor. Ruhumuzdaki boşluk büyüdükçe yerini maddi olanla doldurmak gibi başka bir yanlışın içine düşüyoruz. Bugün diyet endüstrisi, kozmetik endüstrisi ve plastik cerrahi beden oynamacılığı yaparak insanı değiştireceklerini sanıyorlar. Beynelmilel kapitalizmde kadınlar tüketim çılgınlığının önemli bir figürü olarak kullanılıyor. Çünkü bu suflör kadını ancak bedeniyle var olduğunu, narin ve güzel göründükleri zaman sevileceklerini fısıldıyor. Sen bedeninsin, nasıl göründüğün çok önemli diyerek gösterişe sürüklüyor. Modernizm, insan narsizminin ve kendisine tapınmanın zirveye çıktığı bir çağ. Kişinin benliğini, tasimin bu kadar yükseldiği insanlık tarihinde başka bir zaman dilimi yok. İnsanlar kendilerini kutsadıkça Allah'tan ve ahlaktan kaçmak istiyor. Kutsal değerler, keyfi davranmaya mani olduğu için bunlardan kurtulmaya çalışıyor. Bu kaçış nereye? Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün kaleme aldığı Kişisel Gelişim ya da Manevi Tekamül başlıklı bu ayki yazısını paylaştık Altınoluk Dergisi'nden değerli dinleyicilerimiz. Ve bir başka yazıyı aktaracağız. Son olarak bu yazıyı aktaracağız. Yetiştir başlığını taşıyor aktaracağımız bu güzel yazı. Bir insanın bir sözü doğru söylemesi, külliyen dost doğru olduğu anlamına gelmez. Fakat dost doğru biri değil diye söylediği doğru sözle inkar edilemez. Dost doğru bir kişi yanlış sözler edebilir. Eğri bir kişi de doğru sözler söyleyebilir. O halde doğruyu eğriden duysan da kabul et. Eğriyi doğrudan duysan da reddet. Hiç olur mu canım doğru insandan eğri söz çıkar mı deme. Beşerdir şaşar. Hem hiç olur mu eğriden doğru çıkar mı da deme. Beşerdir aşar. Medeni ve görgülü olmak, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama benzemektir. Gelişmek, vasıflarını güzelleştirmek, güzel vasıflarını Allah rızasına adamak ve zaaflarının zarara düşürmesinden korunmaya çalışmak da olur. O halde öncelikle kim olduğunu, neleri başarabildiğini, sana hangi kabiliyetlerin lütfedildiğini keşfet. Bu keşfi yaptığında, onun sana kudretinden bahşettiği kuvvetlerini tespit ettiğinde faydalı olmaya başlarsın. Sakın yerinde sayma. Aynı sözü söyleyeceksen bile farklı bir cümle kur. Monoton tekrarlar yapıp bayma. Zaten sen ne baysın ne bayan. Sana konulan isimlere biraz dikkatlice bakarsan abesle iştigali görürsün. Benden tavsiye. Beysen beyefendi, hanımsan hanımefendi dedirt kendine. Böylece herkes de bilir, sen de bilirsin kıymetini. Hem böylece bilinçaltına gönderilen baygınlık telkinini temizler, bakarken de, konuşurken de, dinlerken de ayık olursun. Derin derin düşünüp kendini geliştir, geride kalma, ilerle, tekamül etmek, Resulullah Aleyhisselam'a benzemektir. Madem ki böyledir, vasatla yetinme. Gelişkin ol, geliş geliştir. Arabanı sürerken tekerini yırtıp atan kapana kızacağına, o kapana ne diye yakalandığını sorgula. Sahi kapanları neden yaparlar? İnsanlar girilmez tabelasını dikkate almadıkları için. Tabelaları niye yaparlar? İnsanlar yönlendirilmeye muhtaç oldukları için. Yönlendirilmek niçin lazımdır? Karmaşa ve anarşi çıkmasın diye. Trafikte böyle olduğu gibi hayatta da böyledir. O halde seni emir ve yasaklarıyla yönlendirmek isteyen Rabbini dikkate al. Onun Habibini taklit ederek girilmez yollardaki kapanların yırtmasından korun. Kapanların nerelerde olduğunu, o yırtılmaların nerede yaşanabileceğini bize, alemlere rahmet olan Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bunu Allah lanet etsin diyerek, sanki rahmet misyonuyla çelişiyormuş gibi duran bir üslupla yapıyor. Önce bakalım nelere dikkat çekiyor. Faiz yiyene, yedirene, iğreti saç takana, taktırana, şarap yapana, yaptırana, içene, sakilik edene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, bağışlayana ve parasını yiyene Allah lanet etsin. Allah'tan başkasının adını kesene, ebeveynine lanet edene, bidatçıyı himaye edene, tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin. Dövme yapan ve yaptıran, güzel görünmek için kaşlarını alan ve dişlerini inceltip dişlerinin görüntüsünü değiştiren kimselere Allah lanet etsin. Beyi hanımını yatağa çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz ve erkek bu sebeple hanımına öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar veya yatağa gelene dek o kadına lanet okurlar. Başlarını deve hörgücü gibi yapan ve giyinikken çıplak olan kadınlar, cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar. Halbuki onun kokusu şu kadar uzak mesafeden bile duyulur. Tüm bu lanet içeren ifadeler, işte yollardaki girilmez tabelaları gibi aslında birer rahmettir. O yola girersen kapana yakalanacaksın diyen, yırtılmasın diye korkutan birer rahmet ikazıdır. Bu ifadeler Hakk'a zıt, şeytana dost medyanın telkinlerine ve toplumun uçuruma yuvarlanma meyline sırtını dönerek hayat tarzımızı acilen Allah'ın sınırları içinde şekillendirmemizi isteyen, tavizi ve gevşekliği kabul etmeyen birer rahmet telkinidir. Saymaya güç yetiremeyeceğimiz nimetlerle ikramlamış olan Rabbimize itaat şarttır. Öyle, ben bu konuyu bir düşüneyim tavırlarından da kurtulmak lazım. Düşünecek zaman yok, kaldı ki bir düşün bakalım aklına yatarsa yaparsın diyen de yok. Apaçık emir ve yasaklar var. O halde asilikten mutiliğe geçiş yapmak suretiyle zarardan kâra dönmek, kayıptan kazanca çıkmak, çukurdan doruğa yükselmek şart. Genele uymayı mağfiret sayma. Allah'ın rızasına uygun yaşamaya, değişik olmak diyorlarsa da hiç çekinme. Değişik ol, değiş, değiştir. Senin civarında pislik, dağınıklık, abeslik barınmaz. Barınmaya kalktığında güzelce haddini bildir. De ki, ben yarattığı her şeyde ahenk ve güzellik olan Allah'ın kuluyum. Bu sebeple kendi varlığımda ve çevremde sizi bulunduramam. Ben aynaya baktığında Rabbim suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzelleştir diyerek dua eden bir peygamberin ümmetiyim. Bu sebeple kendi varlığımda ve çevremde hiçbir çirkinliği istemem. Sonra seni bu sözlerinden ötürü yadırgayacak olanları yadırga da dik dur. Zira kimileri o çirkin işler için yaratılmış gibidir. Onlar karşısında kavi ol. Sadece söyleyeceğin sözleri değil, sana söylenecek sözleri de güzelleştir. Hayrı sadece yakın çevrene değil, uzaklara da eriştir. Yalnızca kendi cennetin için yaşama, niceleri senin vesilenle cehennem yolundan kurtulup cennete aday olsun. Evinin de gönlünün de penceresini güzelleştir. Bunu Allah'ın helal dairesini ihlal etmeden yap. Ve zaten o daire dışında kalan ve güzellik kisvesiyle boy gösteren her şeyin bir fitneden ibaret olduğunu da çok iyi bil. Sen sahteye değil, hakikate talip ol. Güzel ol, güzelleş, güzelleştir. Sonra güzelliğinin, gelişmişliğinin, değişmişliğinin ümmete bir faydası olsun. Hani kendine Müslüman derler ya, öyle olma. Börtüye böceğe bile yetiş. Büyük büyük imkanlarım yok diye durma. Elindeki küçüklerle başla. Yol yapamadıysan yoldaki çöpü kaldır. Cami yapamadıysan camideki dağılmış seccade dolabını düzelt. Köprü yaptıramadıysan köprüden geçerken şükret. Çeşme yaptıramadıysan çeşmeden akan suyu düzgün kullan. Hadi tarlan, bağın yok. İki saksı alacak paran da mı yok? Git çiçekçiden biraz da toprak al. Pencerenin önünde sardunya büyüt. Gelenin geçenin gözüne, gönlüne sürur katta, duaya mazhar ol. Sardunya fikrini beğenmediysen o saksıya nane veya soğan da ekebilirsin. Böylece ekmeğinin katığını, misafirinin ikramını hazır eder, cennete ilerlersin. Demem o ki büyük büyük işleri hayal edeceğim derken küçük işleri bile yapamayacak hale düşme. Elinin uzandığı yere hele bir yetiş, kapı komşunun hatırını sormaktan acizsen dünya Müslümanlarına faydalı olman zordur. Bugün sokağındaki bir muhtaçla elindeki bir tas çorbayı bölüşmekten imtina edersen, yarın bir vakıf kazanının başına geçmen zayıf ihtimaldir. Halı evvelinde paspastır, koltuk evvelinde divandır. Koşarak ilerleyenler hep küçük fakat emin ve devamlı adımlar atmışlardır. Onlara yetişmek istersen kendini iyi yetiştir. Tekrar edelim. Zira çok önemlidir. Yetişkin ol, yetiş, yetiştir. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından Yetiştir başlıklı güzel bir yazıyı sizinle paylaştık. Son olarak değerli dinleyenler ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hoşça kalın.